bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Düşmüş ocağı yanıyor. Türkiye'de mafyalaşmanın kökenleri 3. Murat Çulcu. Her sakaldan bir kıl ve sikkesi sultanlardan sonra Türkiye'de mafyalaşmanın kökenleri dizisinin 3. kitabı Düşmüş ocağı yanıyor. Murat Çulcu, Ön Asya'nın karanlık yüzünü aydınlatmaya ve sosyal sırtlanların izini sürmeye devam ediyor. Günümüzde toplum düşmanlarının, endüstriyel ve finansal canillerin uluslararası suç mekanizmaları ile bütünleşen yerel merkezi güç odaklarının, entrika cinayet ve komplo örgütlerinin, narko militer emperyalist sermayenin, suçu ve soygunu yasallaştıranların, adaleti cüzdan ile vicdan arasına kıstıranların tarihsel kimliğini ve oluşumunu irdelemeyi sürdürüyor. Çulcu bu yapıtında garp ocaklarından Galata'ya, zorba, haşere, rical ve ihtilal ortak paydasındaki Arnavut lobisinden, Balkanlardan payitahta yansıyan Dokakin kanununa, et tekelinden ve esir ticaretinden Çar Rüknü Bektaşiye'ye, ocak ve meydan ağalarından külhan piçlerine, köprülü zadelerden patrona Halil'in kızıl sarıklılarına uzanan tüyler ürperten gerçeklerin günümüzdeki oluşumlara vuran iz düşümlerini anlatıyor. Padişahım, alem zulüm ile harap oldu. Hakikat hali sana bildirmezler. Sadrazamın ketmeder, gizler. 16 kimse vardır ki sana padişahlık ettirmezler. Beytül Mal'a, Miri'ye ait envali hep budarlar. Karaçavuş, Bektaş Ağa, Ketüda Bey, Samsoncu, Sarı Katip, Deli Birader falan ve filan devletini istila ederler. Al Osman devleti düşmüş ocağa yanıyor. Sunuş ve giriş. Ön Asya mafyoz toplum yapısı zemininde yerel güç odakları ile merkezi yönetim arasında adeta öncesi ve sonrası olmaksızın devam eden otorite çatışması doğal olarak her dönemde ortaya bir otorite boşluğu çıkmasına neden oluyordu. Varlığını Ön Asya tarihinin her sürecinde koruyan bu sosyal, siyasal, askeri, ekonomik alanlarda kendini hissettiren çatışma, kaçınılmaz olarak etkin bir otorite tesis edilmesine izin vermiyordu. Bu nedenle merkezi yönetimler vaat ettiği yasal düzeni gereği gibi tesis edemiyor, yerel gücün direnişi çeşitli dış etkenlerin de baskısıyla karşısında sürekli zayıflayarak yönetim iradesini gösteremiyordu. Yönetim şekli ne olursa olsun mutlak monarşi, meşrutiyet, cumhuriyet, merkezi otoriteye karşı yerel güç odaklarının aktif pasif direnişini ve bu direnişte uyguladıkları yöntemler o denli değişmiyordu. Nitekim buna bağlı sosyal sonuçlarda da farklılık gözlenmiyor, ortaya çıkan otorite boşluğu merkezi irade yerine yasal, yasal dışı yerel güç odakları tarafından dolduruluyordu. Zira merkez yerel çatışmasında mafyoz toplum yapısının temel felsefesini ve anlayışını oluşturarak yerelde sosyal yaşamı düzenleyen çifte ahlak, çifte hukuk ilkelerini yerel güç odakları sahipleniyordu. Bu ilkeler çerçevesinde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan yerel topluluklar da yerel güç odaklarının çevresinde birleşerek örgütleniyordu. Örgütlenmeden çok geleneksel yaşam tarzının bir ifadesi ve dayatması olan bu yapılanma ise mafyoz toplum yapısı zemininde mafyoz hiyerarşiyi, mafyalaşmayı ortaya çıkarıyordu. Ön Asya tarihinin her döneminde ve mutlak monarşi, meşrutiyet, cumhuriyet modelleri çerçevesinde merkezin yerel karşısında sürekli zafiyete uğraması olgusu iki platformda gerçekleşiyordu. Yerel güç odakları özellikle egemen oldukları yerel çevrede merkezi otoriteyi etkisizleştirerek otorite boşluğu yaratıyordu. Bu boşluğu ise kendi otoriteleriyle doldurarak yasal, yasal dışı iradelerini tesis ediyorlardı. Meydana gelen bu mafyoz oluşum öncelikle merkezi yönetimin yereldeki temsilcilerini etkisizleştiriyordu. Merkezi yönetimin yereldeki temsilcilerin sindirilmesi, merkezi otoritenin yerel ayağında boşlukta kalmasına neden oluyor ya da merkezi yönetim yerel güç odaklarıyla bütünleşerek otoritesini onlarla paylaşıyordu. Yasa dışı yerel güç odaklarının Osmanlı yönetimindeki en çarpıcı örneklerini Celali olaylarında ortaya çıkan Mütegallibe Eşkıya Otoritesi veya iradesi teşkil ediyordu. Buna karşılık Celali yapılanmasının tasfiye edilmesinden sonra aynı kökenden gelen veya geçmişten beri işbirliği halinde bulunan bu güç odakları merkezi otoriteyi paylaşarak ayan konumuna yükseliyordu. Ayanlık merkezi otoriteyi paylaşan yerel güç odaklarının merkezi yönetim tarafından yasallaştırılmasını ifade ediyordu. Bu yasallaştırma merkezi iradenin yerel güç odakları tarafından ipotek altına alınması sonucunu doğuruyordu. Nitekim Sultan II. Mahmud ile Alemdar Mustafa Paşa arasındaki husumet ve arkasından Sultan Mahmud'un ayanları tasfiye etmesi bu iddianın geçerliliğini kanıtlayan örnekleri teşkil ediyordu. Merkez yerel çatışmasının ikinci platformu ise yine Osmanlı yönetiminde imparatorluğun başkenti teşkil ediyordu. Merkezi otorite yerelden yönetilen yerel güç odakları tarafından zafiyete uğratıldığı gibi, yerel güç odakları merkezi otoriteyi merkezde, başkentte yürüttükleri zorbalık ve direniş ile zaafa uğratıyorlardı. Bu kutuplaşma, zıtlaşma ise Sünni padişah Bektaşi heterodoks ocaklar ekseninde kendini gösteriyordu. Ortadaki ikilem irdelenerek analiz edildiğinde Sünni padişah Bektaşi ocaklar ekseninin Sünni merkezi iktidar Alevi yerel muhalefet oluşumunun bir devamı olduğu gözleniyordu. Yani geleneksel heterodoks yerel güç odakları merkezi otoriteyi yerelde ne derece zaafa uğratıyorsa, heterodoks kapı kulu ocakları merkezi otorite üzerinde daha da olumsuz etkiler yaparak büyük zafiyetler ve çöküntüler meydana getiriyordu. Bir başka ifadeyle nasıl ki yerel güç odağı konumundaki ayanlar ayağını Alemdar Mustafa Paşa'yı İstanbul'a göndererek iradelerini bir süre için mutlak iradenin üzerine çıkararak imparatorluk otoritesini ipotek altına alabiliyorlarsa, ocaklılar da kimi zaman aynı sonuçları doğuracak benzer girişimlerde bulunuyorlardı. Örneğin Sultan II. Osman'ın ocaklılar tarafından hal edilerek öldürülmesi Osmanlı merkezi mutlak iradesi üzerine indirilen en ağır darbeyi teşkil ediyordu. Nitekim merkezi otorite karşısında yerel güç odağı konumunda bulunan Celalilerin, Mütegallibenin ve ayanların imparatorluk yönetiminde ortaya çıkardıkları otorite boşluğu ile İstanbul'daki ocaklı zorbaların merkezi otoriteye karşı gerçekleştirdikleri eylemlerle meydana getirdikleri otorite boşluğu aynı sonucu doğuruyordu. Yani yasal düzen korunamıyor, mevcut otorite boşluğunu yasal, yasal dışı, güç odakları ile bu odakların çevresinde örgütlenen yasal, yasa dışı oluşumlar doldurmaya çalışıyordu. Bu oluşum anlatılırken yasal yasa dışı sözcüklerin birlikte kullanılmasını doğal karşılamak gerekiyordu. Zira örneğin kapı kulu ocakları, ocakların gerçekleştirdikleri yasa dışı eylemlerin merkezi irade tarafından kimi zaman yasal kabul edilmesi nedeniyle yasallık ile yasa dışılık arasında yer alan bir çizgi üzerinde bulunuyordu. Bir başka ifadeyle mutlak irade kendisini kaba kuvvetle gerçekleştirerek Sultan 4. Murat örneğinde olduğu gibi tesis ederken tüm güç odakları ile birlikte ocaklılar da siniyor, kapı kulu ocakları yasal sınırlar içinde kalıyordu. Buna karşılık ocaklı zorbaların kaba kuvvetle gerçekleştirdikleri yasa dışı irade, imparatorluk yönetimi üzerinde ipotek tesis ettiği dönemlerde kapı kulu ocakları da yasa dışı bir alana çekilmiş oluyordu. Tüm bu oluşumlar yani merkez yerel arasında hem yerelde hem de merkeze devam eden çatışmalar mafyoz toplum yapısının beslenerek güçlü bir suç zemini oluşmasına yarıyordu. Bu zemin ise merkezde ve yerelde mafyoz güç odaklarının işini kolaylaştırarak mafyoz örgütlenmenin, mafyalaşmanın önünü açıyordu. Kaldı ki yerelde olduğu gibi merkeze de bu ortamdan yararlanmak üzere adeta fırsat kollayan, kaba kuvvet kullanma ve suç işleme yeteneğine sahip bulunan mafyoz eylemlere yatkın unsurlar ve odaklar da varlığını koruyordu. Bu unsurlar hem merkezi yönetime sızarak merkezi otoriteyi paylaşıyor, hem de merkezi otoritenin karşısında yer alarak merkezi yönetime karşı direniyor ve mücadele edebiliyordu. Son derece güçlü bir örfi, geleneksel yaşam tarzına ve yerel ahlak, yerel hukuk ilkelerine sahip bulunan Arnavutlar, merkezi otoritenin hem koruyucusu hem de karşıtı durumundaki unsurların ilk sırasında yer alıyordu. Örneğin hem kapı kulu ocakları hem de devlet ricali içinde etkin ve nüfuzlu kadrolara sahip bulunan Arnavutlar, aynı zamanda patrona Halil ve zorba yoldaşlarını da ortaya çıkararak imparatorluk üzerinde yasa dışı otorite tesis edebiliyorlardı. Ya da Bektaş Ağa gibi ocak ağalarını çıkararak İstanbul'da kara piyasa oluşturuyor, kendi dünya görüşlerine uygun bir mafyoz düzen tesis edebiliyorlardı. Arnavutlar hem sayısal hem kaba kuvvet hem de siyasal bakımdan ayrıcalıklı bir mafyoz güç oluşumu meydana getirmiş bulunuyorlardı. Onların sosyal yaşamdaki bu konumları ve eylemleri 18. yüzyılın başında İstanbul'da yaşayan ve fakat Arnavutluk'taki ahlak ve hukuk ilkelerinden kopmamış olan 15 bin civarındaki Arnavut topluluğu tarafından da onaylanarak destekleniyordu. İstanbul'daki Arnavut topluluğun yerel ahlak ve hukuk anlayışı ile imparatorluğun merkezi ahlak ve hukuk anlayışı uyumsuzluk gösteriyor, son çözümlemede çatışma halinde bulunuyordu. Gerek ocaklı zorbalar, gerekse diğer mafyoz unsur ve oluşumlar merkezi otoriteyi imparatorluğun başkentinde adeta teslim alıyorlardı. Bu tabloda mutlak iradenin emrinde olması gereken ocakların mutlak irade üzerinde zorbaca baskı tesis etmesi ve buna dayanarak akşamda mafyoz bir örgüt anlayışıyla yasa dışı güç odağı haline gelmesi halkı da adeta canından bezdiriyordu. Başkent halkı bu dehşet verici durumu "Al Osman Devleti düşmüş ocağa yanıyor" diyerek ifade ediyordu. Bu ifade aynı zamanda Osmanlı toplumunun nedenli güçlü bir mafyos örgütlenme ve mafyos tahakküm ile karşı karşıya bulunduğunu da anlatıyordu. Türkiye'de mafyalaşmanın kökenleri başlığı altında E-Yayınları tarafından yayınlanan dizinin ilk kitabı olan Her Sakaldan Bir Kıl yapıtla hem Ön Asya yerel yapılanması hakkında bilgi veriliyor hem de yapılanma çerçevesinde Ahilik, Külhanbeylik, Celalilik gibi mafyos örgütlenmelere, mafyos oluşumlara dikkat çekiliyordu. Dizinin ikinci kitabı olan Sikkesiz Sultanlar adlı yapıtta Ön Asya'daki yerel güç odaklarının oluşumuna ışık tutuluyordu. Bu çerçevede Kapıkulu Ocakları'nın kökenindeki Kalenderi Bektaşi heterodoks oluşumu irdeleniyor, merkezi Sünni iktidar yerel Alevi muhalefet oluşumu sergileniyor, Kapıkulu Ocakları'nın mafyalaşması sürecinin nedenleri ve başlangıcı belirleniyordu. Ayrıca yasa dışı yerel güç odaklarının yasal mafyos otoriteye dönüşmesi anlatılıyordu. Doğu Karadeniz mafyos toplumunun tarihsel zemininde ayanlık müessesesinin oluşması, yasallığı, yasa dışılığı ve tasfiye edilmesi olayları gözler önüne seriliyordu. Düşmüş Ocağı Yanıyor adlı bu yapıt, Türkiye'de mafyalaşmanın kökenleri başlıklı dizinin 3. kitabını oluşturuyor. Bu yapıtta Osmanlı merkezi otoritesini temsil eden Sultan Halife'nin mutlak iradesiyle otorite çatışmasına girişen ocaklı zorbaların İstanbul'da oluşturdukları mafyos düzen ve mafyos örgütlenme anlatılıyor. Aynı zamanda mafyos Arnavut toplumunun bu çatışmada oynadığı rol kaydediliyor. Ayrıca Ön Asya mafyos toplum yapısının oluşmasında ve kalıcılık kazanmasında etkili olan Patrona Halil olayı analiz edilerek Garp ocaklarının korsanlık faaliyetlerine ve esir ticaretine dikkat çekiliyor. Hemen kaydetmek gerekir ki günümüz Türkiye'sinin tüm sosyal hastalıklarının ortak paydasını veya zeminini oluşturan Ön Asya mafyos toplum yapısı, yüzlerce yıllık kirli bir sürecin geride bıraktığı suç ve yasa dışılık tortularından başka bir şey ifade etmiyor. Kaldı ki bu tortular maddeyi aşarak ruhlara ve bilinçlere de işlemiş bulunuyor. Devlet, padişah ve otorite yahut cellat, kement ve kılıç. Mafyos toplum yapısının temel göstergelerinden biri olan merkezi otoriteye karşı yerel güç odaklarının direnişi Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde doruk noktasına çıkıyordu. Dahası Alemdar'ın Sultan II. Mahmud'a baskı ve biraz da tehditle Senedi İttifakı kabul ettirmesiyle yerel güç odakları, özellikle ayanlar, merkezi otorite üzerinde ciddi biçimde baskı kuruyorlardı. II. Mahmud önce işi ağırdan alarak ocaklıların Alemdar Mustafa Paşa'yı tasfiye etmelerine seyirci kalıyordu. Sonra duruma müdahale ediyor, ocakları kışlalarına dönmeye zorluyor, bunu da başarıyordu. Daha sonra mafyos toplum yapısının temel ve en belirleyici unsurları olan yerel zorbaların, yani ayanların tasfiyesi sürecini başlatıyordu. Ne ki merkezi otoritenin yerel güç odaklarını tasfiye etmesi sırasında Kapıkulu Ocakları meydanı boş buluyordu. Devletin merkezinde padişahlar da dahil otoriteyi denetim altına alan ve suça yönelik iç bünyesindeki yapılanma sonucu tam bir yasa dışı, zorba, haşere, güç odağı haline gelen Kapıkulu Ocakları'nın da ayanlar gibi tasfiye edilmesi gerekiyordu. Bu süreci ve tasfiye aşamasına kadar cereyan eden olayları soysuzlaştırarak mafyalaşmayı irdeleyip analiz eder misiniz? Bu süreç Ön Asya mafyos toplum yapısı üzerinde nasıl bir etki yapıyor ve ne gibi sosyal, siyasal, ekonomik, askeri izler bırakıyor? Sadece Ön Asya'daki mafyos toplum yapısı üzerinde değil, aynı zamanda merkezi yönetimin mafyos bir karakter kazanmasında da Kapıkulu Ocakları son derece etkili ve önemli bazı roller oynuyordu. Bu nedenle Kapıkulu Ocakları'nın kuruluşundan kaldırılmasına, lağvedilmesine kadar bütünüyle ve kapsamlı bir yaklaşımla irdelenmesinde, bu etkenin tüm oluşum ve unsurlarıyla göz önünde bulundurulmasında her bakımdan fayda var. Unutmamak gerekir ki Kapıkulu Ocakları'nın uzun ve etkin yaşam sürecinde en önemli dönemeci Sultan II. Osman'ın tahttan indirilmesi ve ocaklılar tarafından katledilmesi olayı oluşturuyordu. Bakınız, bu olay Sikkesiz Sultanlar adlı kitapta kapsamlı bir şekilde anlatılmıştır. E-Yayınları Murat Çulcu. Sultan II. Osman'ın ocaklılar tarafından tahttan indirilerek katledilmesi Yeniçerilerin kendilerine duydukları güveni arttırıyordu. Bu güven onları mutlak irade üzerine bir otorite durumuna getiriyordu. Ancak ocaklılar Kalenderi, Bektaşi, devşirme, bu kimliğe ironik olarak Celali demek de pek yanlış olmaz, kimliğini ön plana çıkararak elde ettikleri otoriteyi, yasa dışı yaptırım gücünü de yine bu kimliğe dayandırarak sürekli kılıyorlardı. Özellikle Çandarlı Halil Paşa'nın Sultan II. Mehmet tarafından idam ettirilmesiyle yolları ayrılmaya başlayan ve hatta içten içe bir hesaplaşmaya girişen Sünni eğilimli merkezi otorite ile Kalenderi, Bektaşi, devşirme geleneği kimliği zemininde oluşulan Kapıkulu Ocakları arasındaki mücadele, Sultan II. Osman'ın bir sultan halifeye asla layık görülemeyecek derecede rezillik ve hakaretlerle katledilmesiyle birlikte yeni bir aşamaya girişiyordu. Zira 2. Osman'dan sonra tahta çıkan Sultan Mustafa, sadrazamın ulufe almamaları konusunda Ocaklılarla anlaşması sonucu hal ediliyor, onun yerine henüz 10 yaşındaki bir çocuğun oturtulması beraberinde imparatorluğun iplerinin Rum asıllı Mahpeyker Kösem Sultan'ın yani Valide Sultan'ın eline geçmesine neden oluyordu. Bu durum aynı zamanda iktidar yolunun da kapı kulu ocaklarına açıldığını gösteriyordu. Yeni dönemde siyaset ve güç dengeleri şu odaklar arasında paylaşılarak oluşuyordu. Sultan 4. Murad ile Valide Sultan mutlak iradeyi elinde bulunduruyordu. Ancak bir tarafta ulema, diğer tarafta devlet ricali mutlak otoriteye ortak oluyordu. Ne ki bunların dışında silaha ve güce dayanan kapı kulu ocakları her zaman son sözü söylüyordu. Dolayısıyla ocaklılara hükmeden ocak ağaları güçler dengesine en önemli odağı oluşturuyorlardı. Bunların dünya görüşü, amaçları ve mücadele biçimleri ise diğerlerinden çok farklıydı. Her ne kadar dört güç odağının ortak paydasında bireysel ve grupsal çıkarlar ön planda tutuluyorsa da ocaklılar bu çıkarlar uğrunda kolayca silaha davranabiliyor, kan döküyor, baş kesiyor ve zorbalığa dayanan kaba kuvvetlerinden başka hiçbir kural tanımıyorlardı. Devletin başında 10 yaşında bir çocuğun bulunması ocaklıların ekmeğine yağ sürüyor, işlerini daha bir kolaylaştırıyordu. Cülusundan 5 gün sonra sünnet rasimesi yapıldı. Çünkü padişahı Nevcah, eslaftan Sultan Ahmet gibi zamanı saltanatı eline aldığı vakit dahi sünnet edilmemiş. Devleti Osmaniye tarihi, müellifi Hammer, mütercimi Mehmet Ata. Darül Hilafetül Aliye Efkaf İslamiye Matbaası 1335 cilt 9 sayfa 10. Padişah bu durumda olunca ocaklılar da fırsatı değerlendiriyor, her şeyin üzerinde tuttukları çıkarların sembolü haline gelen cülus bahşişi konusunda verdikleri sözleri tutmuyorlardı. Yeniçeri ve sipahiler kendisini hissettiren sikke yokluğundan dolayı evvela cülus bahşişinden vazgeçmişlerdi. Lakin medyunu himmetleri olan bir şehzade calisi taht olunca cülus bahşişinin ancak tehir olunabileceğini iddia ile bunun mutadı veçhe üzere verilmesini gürültüyle talep ettiler. Hammer, adı geçen eser, cilt 9, sayfa 10. 4. Murad'ın tahta çıkmasının hemen ardından cereyan eden bu olay aslında ocaklıların geleceğe dönük olarak bütün heves ve hesaplarını da ortaya koyuyordu. Onlar ulemaya ve devlet ricaline göre bir adım daha öne geçtiklerinin farkına varıyor, kaba kuvvet ve silahla tüm dengeleri alt üst ederek kendi zorba otoritelerini tesis edebileceklerini görüyorlardı. Nitekim verdikleri söze rağmen sözlerinden dönerek cülus bahşişi istemeleri karşısında diğer güç odakları direnemiyor, söylelerini yapmaktan başka çare bulamıyorlardı. Sadrazam ile Yeniçeri Ağası hazinede hiç para olmadığını söylüyor, bahşiş olarak adam başı 50 altın yerine 25 altın teklif ediyorlardı. Ancak ocaklılar çıkarları söz konusu olunca kesinlikle ödün vermiyor, istediklerini tehditler savurarak almayı başarıyorlardı. Lakin onlar mütehakkimane miktarı mutadı istediler. Zarureti katiye üzerine hususi hazine yani iç hazine açılarak Sultan Murad'ın cülusundan bir ay sonra tevzi yolunan 2 milyon altını çıkarabilecek kadar Hammer, adı geçen eser, cilt 9, sayfa 10. Böylece yeni yönetim ilk sınavında ilk ödünü veriyor ve ocaklılar kaba kuvvet kullanarak istedikleri her şeyi elde edebileceklerini kanıtlıyorlardı. Zira onlar zorbalıklarını göstermiş, gerektiğinde sultan halifeleri bile katledebileceklerini, herkesi ürkütecek biçimde ortaya koymuşlardı. Nasıl ki bir mafyoso önce kaba kuvvet kullanıp zorbalık yapabileceğini gösterdikten sonra otoritesini tesis edip bu otoriteyi paraya dönüştürebiliyorsa, 2. Osman'ı rezilce katleden ocaklılar da sonraki padişahlara sınırsız bir gözdağı vermiş bulunuyorlardı. Padişahlar ve rical artık kapı kulu ocaklarının bünyesindeki zorbaların eli kanlı halife katilleri olduklarını biliyor, adımlarını ona göre atıyor, kararlarını da bu deneyimin süzgecinden geçiriyorlardı. Bu arada hemen kaydetmek gerekir ki saltanata çocuk yaşta bir padişahın getirilmesi pek çok olumsuzluğun ve doğurduğu sakıncaların yanı sıra bir konuda yararlı da oluyordu. Çocuk yaştaki padişah devlet yönetimine gelince kaçınılmaz olarak sorunlarla erken tanışıp uğraşmaya başlıyordu. Böylece devletin karşı karşıya bulunduğu sorunları yaşayarak öğreniyor, yönetimdeki güçler dengesini kavruyor, tercih ve eğilimlerini cereyan eden olaylar şekillendiriyordu. Zamanı gelip de padişah rüştünü ispat edince gereken kararları tereddüt göstermeden verip uygulayabiliyordu. Bunun en çarpıcı örneklerini ise Sultan 4. Murat ile Sultan 1. Ahmet ve biraz da Sultan 4. Mehmet teşkil ediyordu. Buna karşılık güç ve iktidar rekabeti içinde saltanattaki padişah tarafından rakip olarak görülen, bir kenara itilen, bastırılan, sindirilen, korkutulan, hareme tıkılan ve hatta hücrelere hapsedilen şehzade ve veliahtlar ise fırsat düşüp de ileri yaşlarda oralardan kurtarılıp tahta çıkarılınca devlete ve sorunlara yabancı kalıyorlardı. Bu nedenle sorunlar karşısında kararsız kalıyor, bocalıyorlardı. Sonuç olarak onlara kimi zaman deli deniyor, kimi zaman da yönetimin ipini elinden kaçıracak ülkeyi tam anlamıyla harabeye çeviriyorlardı. Sultan 1. Mustafa, Sultan İbrahim, Sultan 5. Murat, Sultan 5. Mehmet bu tür örneklerin başında yer alıyorlardı. Nitekim tahta oturduktan sonra sünnet edilen 1. Ahmet gibi 4. Murat da saltanatının ilk yıllarında başta ocaklılar olmak üzere devlete musallat olan zorba güç odaklarını tanıyor, onlarla ve devleti tehdit eden diğer sorunlarla adeta boğuşmaya, mücadele etmeye ve mücadele içinde de pişmeye başlıyordu. Ne ki bu mücadele o denli kolay cereyan etmiyordu. Oluk gibi kan akıyor, binlerce kelle kesiliyor, cesetler üst üste yığılıyordu. Kan döküldükçe güç dengeleri değişiyor, oluşan yeni dengeler devlet içinde yeni güç odaklarını besliyordu. Unutmamak gerekir ki 4. Murat da saltanatta o kural tanımayan ve kendi çıkarından başka hiçbir şeyi umursamayan askerlerin silahlarını dayarak gelmiş bulunuyordu. Gerçi daha önce Kuyucu Murat Paşa önde gelen celalileri tepelemiş, kısmen sindirmişti. Ama Ön Asya'da asayiş tam anlamıyla sağlanamamıştı. Eşkıya yine de kol geziyor, yağma, soygun, cinayet, gasp, adam kaçırma, fidyecilik, haraç ve ölümüne şiddet bir uçtan bir uca hüküm sürüyordu. Üstelik bunların başında da Sultan II. Osman'ın katlini hazmedemeyip intikam duygularını kan davasına dönüştürerek baş kaldıran Abaza Paşa yer alıyordu. Dahası devletin doğudaki kaleleri sürekli saldırıya uğruyor, Bağdat elden çıkıyordu. Tüm bunlar sorunlar listesinin hemen ilk sırasında yer alan gailelerdi. Ancak Yeniçerilerin tutum ve davranışları her zaman olduğu gibi yine devletin karşı karşıya bulunduğu diğer meseleleri geri plana itiyordu. Birkaç gün sonra Yeniçeriler mütehakkimane ağalarının azini isteyerek tuğyan eylediler, yani isyan ettiler. Padişah muvaffakete mecburiyet gördü. Yeniçeri ağası Bayram Ağa, ki Sultan Murat'ın eniştesidir, mansıbını kaybetmesinden dolayı zengin haslarla tatyip edilerek yerine Mirahor Hüsrev tayin olundu. Şubat 1624. Müftü Yeniçerilere nutuk irad ile bademe asayişi ammayı ihlal etmeyeceklerine vaad aldı. Sipahileri isyana teşvik eden Kula Bey'i zat-ı şahane kafesten temaşa etmekte olduğu halde divanın arkasında başı kesildi. Hammer, adı geçen eser cilt 9 sayfa 27. Gerçi ocaklılar aralarından bazı başların kesilmesiyle kurban veriyorlardı ama merkezi otoritenin başı da onların dediğini yapıyor, eniştesi bile olsa Sultan Yeniçeri ağasını değiştirmek zorunda kalıyordu. Fakat bu talepler her zorbalıkta biraz daha mütecavizleşiyor, istenen kellelerin rütbesi her adımda biraz daha yükseliyordu. Üstelik kaba kuvvet gösterileriyle gerçekleştirdikleri zorbalıklar sadece barış zamanları ve başkent ile de sınırlı kalmıyordu. Ocaklılar artık aynı davranışları ve zorbalıkları cephede de sergiliyorlardı. Bu çirkin örneklerden biri de İran seferi sırasında cereyan ediyordu. Ertesi gün orduda bir tuğyan zuhura geldi. Asker mahlukat kısmından bir şey yok, at eşek kalmadı, daha ne kadar burada duracağız diye bağırıyorlardı. Sadrazamın otağı pare pare edilerek kendisini acem elçisinin nazarı temaşası altında, yani bakışları altında, hapis için İmam-ı Azam kalesine gönderildi. Murat Paşa taraftarları alemi şerifi onun otağı önüne götürüp de oraya dikmek istediler. Lakin şecaatli bir adam olan Alemdar Osman Ağa, veziri padişahtan başka kim azledebilir? Bu otağ padişahındır. Ben hayatta oldukça alemi şerif buradan kalkmaz. Vezir kim ise otağa o gelir dedi. Mukavemetine galebe etmek mümkün olmadığı cihetle asiler kılıç darbesiyle ellerini keserek alemi muzafferane götürdüler. Hammer, adı geçen eser cilt 9 sayfa 66-67. Fakat yine de bu tür zorbalıklar hafif kalıyordu.